Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsınız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayındaki konuşmaların ötesinde başka şeyler konuşacağız. Şu yayını paylaşın, diğer dostlar da gelsin. Bakın arkada bir denizaltı var, görüyor musunuz? Artık bir denizaltı var. Bugün doğum günü hediyesi olarak bir denizaltı geldi. Şuradan aşağıdaki hemen 3 noktanın yanından Periskop izleyicileri yayını paylaşsın lütfen. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapayım. Twitter üzerinden çağırayım herkesi. Doğum gününü de birlikte kutlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Size anlatacaklarım, söyleyeceklerim var. Buradan hemen paylaşımı yaptıktan sonra söyleyeyim söyleyeceklerimi. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle zamanlarda insan çok zorlanır. Ben hayatımı hep konuşarak kazanmış bir insanım ama zaman zaman insan gerçekten zorlanıyor. Benim burada çok sık kullandığım bir tabir var, biliyorsunuz. Durumsuzlar, biz kendimize durumsuzlar diyoruz. Bu sevgili Beyt Engin, şu anda yayında burada değil ama sevgili Beyt Engin'in Ulan İstanbul dizisinde çok kullandı. Oradaki karakterinin kullandığı bir şeydi. Durumsuzluk. Tam bizi anlatan bir şey aslında. Hani maddi anlamda geride olup hayata karşı uyanık olan insanları anlatıyor. Tam da benim burada anlattığım, bir araya geldiğimiz insanlar. Sağ olsunlar. Onlar bir grup. Gerçekten çok ciddi bir organizasyon yapmışlar. Öyle böyle bir organizasyon değil hem de. Ben de şimdi yayın arasında fark ettim, haberdar oldum. Aslında dün uyanmam lazımdı bu işe. Çünkü dün çok güzel bir mail aldım. Maili çok geç fark ettim. Hemen söyleyeyim size. Mustafa Varol'dan Konya'da Beyşehir'de bir okulda öğretmen. Ünsal Bey merhaba, bu iletiyi bir çocuk gülsün dünya gülsün sözünü birçok çocuğu güldürerek dünyamızı güzelleştiren güzel insanlar sizin güzel arkadaşlarınız aracılığıyla yazıyorum. Bir öğretmen olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünen, onlar için arayış içinde olan insanların varlığını görmek beni, öğrencilerimi, okulumu çok mutlu etti. Belki en başta belirtmem gereken şeyi sona bıraktım. Evet, ama heyecanımı mazur göreceğinizden ve fotoğrafları görünce ne anlatmaya çalıştığımı daha iyi anlayacağınızdan şüphem yok. Başta da bahsettiğim gibi sizin arkadaşlarınız, güzel arkadaşlarınız doğum gününüz için el emeği bir kitaplık yapmışlar. Bu kitaplığı güzel kitaplarla donatıp bize ulaştırmışlar. Ben de şahsım, öğrencilerim, okulum ve güzel arkadaşlarınız adına doğum gününüzü kutluyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı, nice yıllar diliyorum. Bakın bahsettiği çocuklar bunlar. Görüyorsunuz Konya Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu'ndan öğrenciler onlar. Bir kütüphaneleri var artık. Bu kütüphane sağ olsunlar bu yayının izleyicileri sevgili arkadaşlarım aracılığıyla oluşturulmuş. Bir mektup geldi. Kız kardeşim getirdi yayının arasında. Hiçbir çıkar gözetmeden sadece yaşadığımız coğrafyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasını, insanların doğrudan, iyiden, adaletten ayrılmamaları için binbir emekle birbirini hiç tanımayan ama yürekleri birbiri için adan insanları bir araya getirdiniz. Onlarla sözünüzden tek geri adım atmadan konuştunuz, dinlediniz, birlikte okuyarak çoğalttınız. Evlerinin ve zihinlerinin kütüphanelerini unutmaması gereken eserler hediye ettiniz. Yeni kapılar açıp kah kulaç atıp kah iki kişilikte olsa denizaltılara binip yeni ufuklara yol aldınız. Her şeyin ötesinde başka türlü düşünmenin, konuşmanın da mümkün olduğunu gösterdiniz. Bunlar için sonsuz minnet ve saygılarımızı sevgilerimizin yanına iliştirip sunuyoruz. Bir kütüphane hazırladık. İçini kitapla doldurduk ve Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu öğrencilerinin kitap dostluğu sizinle başlasın istedik. Yanına da sözümüz vardı. Bir denizaltıcık iliştirdik. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Durumsuzlar diye yazmışlar. Sağ olsunlar sevgili dostlar. Dönay Aydın Tanrıkulu, Önder Moğol, Cem Alanyalı, Ergün Güven, Emrah Elçiboğa, Patriotik 54, Bilo 78, Ferhat Kılınç, Serdar Altundaş, Gül Üstündağ, Bertal Kahraman, Süheyla Taşçıoğlu, Şeyda Yakın, Saim Akkan, Filiz Coş, Deniz Akkaya, Deniz Karavan, İrem ve Nazım Afşin, sevgili İrem ve Nazım, Hazal Seyit, Oya Tuna, Ece Akören, Ersin Eraydın, Emek Emin Minareci, Hasan Arif Atasoy, Hasan El Atasoy, Celal Bayar, Meral Kükrel, Birsen Avcı, Tanya Taşçıoğlu, Baykal ve sevgiler Koca Bilginer. Onlar da hep beraber böyle bir şey yapmışlar. Beni hayatta daha çok mutlu eden bir şey olamaz. Biliyorsunuz bunu daha önce de konuştuk. İnsan böyle durumlarda çok duygulanıyor, kusura bakmayın. Bir çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sunabilmek en çok inandığım şeylerden biri. Çünkü onlar dünyayı değiştirecekler. Bu kötülükle ancak öyle mücadele edeceğiz. Hep söylüyorum ya, karşımızda hiç bunun siyasi anlamını düşünmeyin lütfen. Siyaset değil burada konuştuğumuz şey. Ama karşımızda ciddi anlamda organize bir kötülük var. Organize bir kötülük var hem de. Bu organize kötülükle mücadele edebilmenin yolu da organize iyilik oluşturabilmek. Burada yapmaya çalıştığımız şey, bizim siyasi görüşlerimiz çok farklı. Gerçekten zaman zaman öyle mailler alıyorum ki Hakikaten taban tabana zıt bakıyoruz hayata. Ama hepimizi ortaklaştıran şey, çok inandığım bir şey, bu ülke. Sadece bu ülke. Bizim içinde yaşadığımız dünyaya verdiğimiz değer, birlikte yaşamaya verdiğimiz önem. Demokrasi çok zor bir şey. Hakikaten çok zor. Hatta pek çoğuna göre çok boktan bir rejim. Eleştirisi çok fazla ve haklı eleştiriler bunların çoğu. Çünkü demokrasinin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak mümkün değil. Güvenebileceğimiz tek şey var, bir diğeri. Birlikte yaşayabileceğimiz insanlar. Hep birlikte konuşursak, bunun yöntemi 5,5 yıldır burada yapmaya çalıştığım şey. Küfretmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek ama konuşmak. Her şekilde yapabiliriz bunu. Buna çok inanıyorum ve bu amaçla da sizi zaman zaman burada bir yere yönlendirmeye, birlikte bir şeyler yapalıma çağırıyorum, çağırmaya çalışıyorum. Mesela Darüşşafaka'ya verdiğimiz destek, vermek istediğimiz, benim bireysel olarak verdiğim ama sizlerden de rica ettiğim destek bu anlamda. Çünkü bütün bunlar bir zihniyet değişimiyle olacak. Bizler üstün insanlar değiliz. Ben size 5,5 yıl önce söylemiştim. Ben insanın insandan üstünlüğüne inanmam. Kim olursa olsun, aklınıza kim geliyorsa, bu hiçbir şekilde sağlanamaz. İnsan insanla eşittir. Evet, daha iyi olabilir, daha akıllı olabilir, daha eğitimli olabilir, daha güzel olabilir, daha çirkin olabilir, fark etmez ama sonuçta insandır. İnsanın ortaklığının içinden de iyilik çıkartmak yine insanlara mahsus bir durumdur. Çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Şu çocukların gözlerine bakmak var ya, yeryüzündeki her şeyden daha önemli işte bu. Yani onların ulaştığı o kütüphaneyi görebilmek, ellerindeki kitapların farkına varabilmek, hayatlarının değişebileceğini bilmek her şeyden daha değerli. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ne söyleyeyim bilmiyorum. Hakikaten çok mutlu oldum. Denizaltı o zaten bambaşka bir hikaye. Acayip bir şey yani. Burada bunun nasıl çıktığını biliyorsunuz. Bu da bir haksızlıktan çıktı. Bizlerin parasıyla, bizlerden çalınan paralarla, birilerinin şatafat içinde yaşamasına karşı çıktığımız için. O denizaltı onun simgesiydi. Artık burada bir denizaltımız var. Duruyor işte. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu denizaltı onu simgeleyecek. Her zaman orada duracak o. Özel bir önemi var çünkü biz yolumuzu kaybetmemek için, ne yaptığımızı unutmamak için ihtiyaç duymak zorundayız. Çünkü bir taraf tutmamak lazım burada. Hep söylüyorum ya, bazıları çok bozuluyor bunun için. Hani tam böyle birinin yazdığı, bir izleyici yazmıştı bunu birkaç sene önce. Ya tam ulan ben bu adamla aynı şeyi düşünüyorum diyorum. Öyle bir yerden bir laf söylüyorsun ki canım çok sıkılıyor. Ama sonra düşünüyorum ki ya haklı aslında adam. Ben canım sıkılmaya devam ediyor. O geçmiyor diyor. Öyle canım sıkılacak. Elbette sıkılacak. Demokrasi dediğimiz böyle bir şey. Canımız sıkılacak ama iyiye ulaşmak konusunda taviz vermeyeceğiz. Adaletten taviz vermeyeceğiz. Çünkü o zaman haklı olduğumuzu bileceğiz. Ve sadece haklı olmaktan kaynaklanan özgüvenle dik duracağız. Ayaklarımızı yere basacağız. Diyorum ya, organize bir kötülüğün karşısındayız. O zaman organize iyilik yapacağız. Başka çaremiz yok bizim. Bize benzeyen insanları değil, bize benzemesini istediğimiz insanları bir araya getirmeye çalışacağız. Bakın 5,5 yılda biz böyle bir şey yapmaya çalıştık. Ve gerçekten bir yere geldik. Bir hali var artık bu işin. Evet, yayın olarak çok izleniyor, çok biliniyor. Artık herkes bir şekilde görüyor. Görmek istemeyenler de görüyor. Doğrudur. Yine geçen hafta içinde çok fazla mail geldi bu konuda. Ben önümüzdeki hafta yapacağımız dertleşme yayınında üzerinde dururuz diyordum ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Genelde böyle dönemler, yeni yılın ilk ayları, bir yıl öncenin gazetecilik ödüllerinin açıklandığı aylardı. Bir izleyici Fuat Bey'di galiba adı. Onu da ayırdım mailini şuraya. Fuat Bey, Fuat Sülün. Uzun uzun bir şey yazmıyor. Çok güzel yazmış gerçekten. Çok da eğlenceli bir mail. Özetle diyor ki yeni yıl geldi, gazetecilik ödülleri açıklandı. Yine hikaye oldun. Zaten beklediğimiz şeydi. Ama bu doğru yerde durduğumuzu da gösteriyor. Evet, yani tam anlamıyla böyle söylemek de mümkün değil tabii. Yani ödül alanları, ödül verenleri, bunları bir şekilde kınamak, bir yere almak değil amacım. Ama yani öyle şeyler var ki, bundan 3 gün önce büyük bir ödül töreni düzenlendi. Türkiye'nin en büyük binasında, sarayında, hepimizin parasıyla inşa edilmiş bir sarayda birileri birilerine ödül verdi. Ama biliyorsunuz o ödülü verenler sonradan birbirlerine düştü. Çünkü o ödülü verenleri bir araya getiren şey gazetecilik falan değildi. Hikaye o, bir çıkar birlikteliği. Ve o çıkar birlikteliğinin içinde dağıtılan ödüllere günlerdir gülüyoruz biz. Ama şu arkadaki denizaltı var ya, sevgili Ergün'ün yaptığı, Ergün Güven'in yaptığı, bakın arkada duran şu çocukların da fotoğraflarının olduğu o şövale. Bu her şeyden daha önemli bir ödül. Bir araya gelebilmemiz en büyük ödül zaten. Çünkü biz birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum, evet ben bir yayıncıyım. Doğru, yeni de yayıncı değilim üstelik. Yani 38. seneye giriyorum. İlk kamera karşısına geçişten sonra, ilk mikrofon önüne geçişten sonra. Ama hep söylediğim şeyi unutmayın lütfen. Siz olmazsanız bunun bir manası yok. Karanlığa kurşun sıkmak o. Oysa burada yapmaya çalıştığım şey o değil. Ben 5,5 sene önce bu hayali kurarken bunun için yapmıştım işte. Ben çok izleneceğini biliyordum. Bu kadar çok mu? Doğrusu değil. Yani bu kadar yayılabileceğini bilmiyordum. Ama ihtiyaç olduğu için... Hep söylediğim gibi hani Anadolu'da çok sık kullanılır bu söz. İcat ihtiyaçtan doğar diye. Biz öyle bir şey yaptık. Hep beraber yaptık ve yürüyoruz. Şimdi karşımızda bu saat içinde hiç kimsenin duramama gerekçesi bu. Yaptıkları o kocaman ekiplerle yaptıkları, milyon dolar, milyon euroluk yatırımlarla yaptıkları hikayelerin hiçbirinin bunun karşısında direnememesinin temel gerekçesi o. Çünkü biz birlikteyiz. Hani o ünlü marşta söylediği gibi örgütlü halkın karşısında hiç kimse duramaz diyor ya. Hakikaten örgütlü halkın karşısında hiç kimse duramaz. Örgütlü iyiliğin karşısında da kimse duramaz. O yüzden birbirimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Farklıyız. Farklılığımız hep olacak. Ama unutmayın o farklılık zenginlik olacak. Her zaman öyle çıkacak karşımıza. Bu denizaltı da hep onu hatırlatacak bize. Her zaman aynı şeyi düşüneceğiz biz. Doğru ama kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Ve o hep birlikteliği çoğaltabilmek için de bu çocuklara yatırım yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok çok mutlu oldum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani organizasyonda emeği geçen herkese uzun süredir kurmuşsunuz. Uluslararası bir organizasyon olmuş. İşte sevgili Celal. Celal İsviçre'den, Emrah Almanya'dan, başkaları bambaşka yerlerden, yurt dışından. Herkes işini gücünü bırakmış bu işe seferber olmuş. Çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten. Ne söyleyeceğini bilmiyorum. Evet, arkası kara tahta. Bu fotoğrafın arkasında bir kara tahta var. Hatta içine tebeşir de koymuş sevgili Ergün. İki tane de tebeşir var. Birlikte güzel şeyler yazacağız oraya. Hep buraya kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Mustafa Hocam, size de o çocukların hepsinin gözlerinden öpüyorum. Güle güle okusunlar, okuduklarının kıymetini bilsinler ve okuduklarını çoğaltsınlar. Çünkü onlar çoğaldıkça biz çoğalacağız. İyiye inanan insanlar çoğalacak ve iyiye inanan insanlar kazanacak. Bu sıradan bir Hollywood yapımı, bir Yeşilçam yapımı değil, gerçek hayat. Ama gerçek hayatın içinde iyilerin kazanabilmesi için bir fırsatımız var. Sevgili Emrah bir de video yapmış, yollamış ama videoyu yükleyemedim maalesef. Onu gün içinde yüklerim. Sizinle paylaşırım yine sosyal medya üzerinden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok çok mutlu oldum. Daha da böyle ne anlatılır bilmiyorum. Evet, sevgili Dönay da kitaplar özenle seçildi. Adım kadar eminim öyle olduğundan. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zarifsiniz. Birlikte daha nicelerine, nice güzel günlere, nice güzel yıllara. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese. Sağ olun, var olun. Gazeteleri konuşalım artık. Çünkü bugün gazetelerin içinde çok da güleceğimiz şeyler var. Mesela İsmail Saymaz bugün hırsızın yardakçısını bulmuş. Bizim Tosun vardı ya. Hani sığır bankı kuran, insanları dolandıran ve milyarlarca lirayı tokatlayan, ondan sonra Uruguay'a mı gitti, nereye gitti bilemediğimiz tip. İsmail onun yazılımını yapan oğlanı bulmuş ve onunla konuşmuş. Çocuk şu anda serbest, dışarıda ama 14 ay cezaevinde kalmış. Bugün Sözcü Gazetesi'nde bence günün okunmaya en değer köşe yazılarından bir tanesi var. Ve o köşe yazısının içinde tam da burada konuştuğumuz şey var. Bir hırsızı en çok rahatsız eden şey hırsızlıkla elde ettiği malın çalınması. Hep söylüyorum, hırsızlıkta kanundur bu. Hırsızın malı çalınmaz. En büyük arıza oradan çıkar. Ve bu hırsızın şunların içinde bana en çok komik gelen, sabah okuduğumda en uzun süre güldüğüm şey şu oldu. Diyor ki İsmail yazısında, Judy Cumhur Yurdakul 1,5 yıl gibi kısa sürede 131 insanın para koyup en az 322 milyon liranın buhar edildiği çiftlik bank sisteminin yazılımcısı. Onu bulmuş. Cumhur Yurdakul'la konuşmuş. Diyor ki adam, Tosuncuk dediğiniz oğlan diyor Brezilya'da şu anda diyor. Bak Brezilya'da adını söyleyemeyecek derecede cahil, zır cahil bir herif şu anda Brezilya'da yelpaze yapıyor. Neden? Bu ülkenin insanları sayesinde. Onları tokatlamanın engin özgüveni sayesinde yapabiliyor bunu. Onun hayatında bir şey değişmedi ki çünkü. Parayı çaldı, çırptı ve ondan sonra yapıştırdı gitti. Ve burada en komik hikaye şu. Deniyor ki, ya İsmail sormuş, bütün sorulabilecek soruları sormuş. Diyor ki, ya sistemin çökeceğini tahmin ettiniz mi diyor. Bakın çocuğun cevabı, şirket sürekli borçlanıyordu. Absürt ve ütopikti zaten. Ama o ütopik sistemin içinde milyarlarca lira tokatladı bu herif. Ve içinden anlatıyor. Diyor ki mesela Mehmet Aydın nasıl biriydi diye sormuş İsmail. Personeli insan olarak görmez ama politik ve tutarlıdır, liderdi diyor. Politik görüşü nedir? AK Partilidir. Babadan da mutaassıptır. Bak burada tam konuştuğumuz şeyi görüyor musun? Bu insanlar dindar değil, dinci. İkisinin arasında çok keskin bir ayrım var. Çünkü dindar, mütedeyyin, yani kendi hayatı içinde böyle bir tercih yapmış insan, o saygıdeğer bir konumda, o öyle yaşamak istiyor. Hani hep diyoruz ya farklıyız biz, doğru, o da öyle yaşamak istiyor. Ama dinci böyle yetinemez. Çünkü dinci başkalarını da tokatlayıp getirmek zorunda buraya, bu sistemin içine ki para kazanabilsin, hayatını devam ettirebilsin. O kendine mesela mutaassıp kelimesini daha uygun görüyor. Ama mutaassıp dediğimiz insan mesela uyuşturucu kullanıyor net bir şekilde. Çocuğa bunu da soruyor İsmail. Evet diyor, hem AK Partilidir hem de kadın uyuşturucu ve zevk düşkünlüğü vardır. Bunun siyasi tercihle bir alakası yok ki. Bunun insan olmamakla bir alakası var. Ama ne tesadüfse bu insanların tamamı yüzyıllardır dini kullanıyorlar bunu yapabilmek için. Anlatmaya çalıştığım şey 5,5 yıldır bu. Hani zaman zaman bazılarınız çok kızdınız. Bu yayını izleyen cemaat mensupları var mesela. Yazıyorlar da yayından sonra. 5,5 yıldır sürekli olarak yazışıyoruz onlarla. Diyorlar ki mesela hep aynı şey. Biz Allah rızası için destek verdik. Ben de diyorum ki Allah rızası falan yok güzel kardeşim. Allah rızası yok. Allah rızası olacaksa sen düşüneceksin bunu. Allah rızası için. Bak mesela burada Konya'da Beyşehir'de bir ilkokulun, ilköğretim okulunun öğrencileri çok mutlu şimdi. Allah rızası mı arıyorsun? Bu orada. Üstelik sadece Müslüman olman da gerekmiyor. Bir Hristiyan içinde, bir Yahudi içinde, bambaşka bir dine inanan insan için de aynı şekilde. Adını Allah rızası koymak zorunda bile değilsin. İyilik mi? Bak o iyilik. Ama senin yaptığın öyle bir şey değil. Sen benim de içinde bulunduğum grubun hayatı daha iyi geçsin diye organize oluyorsun. Diğerleri düşman senin için. İşte mücadele ettiğimiz organize kötülük bu zaten. Ve şimdi gelip patladığında sen yardım dileniyorsun. Yaptığın bu. Bu insanlık değil, hastalık bu. İnsanları ikna etmeye çalışıyorsun. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Jane Austen konuşurken size rahmetli Mina Organ'ın kitabından anlattım. Ben de bilmiyordum, hiç dikkatimi çekmemişti diye. Orada din adamının bölgenin yerel soylusu tarafından bağışlanmış bir mülk içinde kilisesini kurmasından bahsediliyordu. Ve demiştim ki size, Mina Hanım şöyle diyor. Bunun İngilizce karşılığı da living, yani geçim. Ya bu tesadüf olabilir mi? Bahsettiğimiz şey 18. yüzyılın başı. 300 yıldır insanları tokatlıyor bunlar. 300 yıldır. E nasıl yapıyorlar bunu? İşte tam da böyle. Mutaassıptır o. Yani iyi yaşar. İyi yaşar ama her türlü dalga dubara vardır. O dalga dubaranın içinde tokatlar, soyar, çalar, çırpar gider. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir şeye güldüm demiştin. E neye güldün? Vallahi hikaye şu, arada şu bizim çok güldüğümüz hikaye, hani aşkım ben sigara içeceğim yalnız bana cam kenarı uçak bileti alır mısın vardı ya, bunun bir tane sevgilisi vardı sonra evlendiler. Onu sormuş İsmail. Benim de en merak ettiğim şeylerden biri. Diyor ki ya sırf Sıla sigara içsin diye Türkiye'ye özel jetle geldikleri doğru mu? Dikkat. Vallahi ben Mehmet'ten şunu duydum. Tarifeli uçakla gelecektik ama Sıla sigara içmek istedi diye jet kiraladık. Jeti kim kiraladı güzel kardeşim?
Sen.
Ya Sıla sigara içsin diye jet de kiraladın ona. Üstelik o gerizekalı camını açamadığı bir uçağın içinde cam kenarında oturarak sigara içti sayende. E şimdi sen bunun içinde bir Allah rızası görebiliyor musun? Yok. Görememen şüphe edeceğim bir şey değil. Yok çünkü. Senden kaynaklanan bir şey değil. Diyor ki cezaevi günleriniz nasıl geçti? Vallahi ben tutuklanacağımı düşünmedim. Zaten Mehmet Aydın da sen kal birlikte çalışırız dedi. Reddettim. Uçakla dönerken çiftlik bankla ilgili haberler çıktı ve tutuklandım. Cezaevinde herkes bizde para var zannediyor diyor. Öyle bir para yok ki. Öyle para yok. Para sığırda. Aldı gitti o zaten. Çoktan gitti. Dön baba dönelim. Aileye anlatıyor. İsmail'in bir yerde sorduğu bir soru var. Beni en çok patlatan hikaye o. Diyor ki bir dönem, bak burayı çok iyi dinleyin. Bir dönem yerli ve milli araba işine girelim diye düşündük diyor. Sonradan sığır diyor ki, ya Fadıl Akgündüz onu yaptı, imajı da kötü, girmeyelim o işe. Hırsızlıkta kanundur, hırsızın malı çalınmaz. O da insanları 80 kere dön baba dönelim dolandıran bir insan biliyorsun. Ama her seferinde ortaya çıktığında lütfen bizi öp diye önüne yatan insanlar var milyarlarca. Ne yapsın adam? Tokat deyip geçiyor da işte. Yerli ve milli araba işine girelim, girmeyelim ya, o yapıldı. Ne demek bu? Ya onun üzerinden öptüler insanları, bu bir daha gelmezler diyor. Halbuki gelirler, hata etmişsiniz. Yerli ve milli araba da saplayabilirdiniz onlara. Ne olacak? Bak, o yerli ve milli araba reklamlarında oynayanlardan biri şu anda AKP'nin milletvekili Alpay Özalan. Unutmayın bunu. Siirt'ten, Siirt Jetpa'dan gelip bugün milletvekilliği koltuğuna oturmuş bir insan. Zerre kadar utanıyor mu? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Yani bana bir ürün geldi, o ürünün üzerinden de biz reklamımızı yaptık, sakalımıza baktık hocam diyordur. Hırsızlıkta kanundur. Hırsızın malı çalınmaz. Büyük arıza çıkar. Burada da büyük arıza çıkmış zaten. Çok şahane bir röportaj. Bugün bence günün haberi. İsmail Selmaz'a eline sağlık diyelim. Gerçekten görmek lazım. Ha bu arada Tosun Brezilya'daymış. Ne yapmak lazım? Vallahi bir şey yapamazsınız. Ya sonuçta adam Uruguay'da diye gidip Mustera'dan ricacı olmayı düşünmüş bir gruptan bahsediyoruz. Ne yapacaksa Mustera. Hani çıkartamadığı top yok adamın. Her şeyi kurtarıyor da bunu kurtarabilir mi? Mümkün değil ya. Sizin para var ya. Hayırlısıyla going to go to gider o. Ya Sıla ezmiş parayı. Cam kenarında oturup sigara içmek için. Geri zekalılığa bakar mısın? Cam açacak zannedersin. Hani azıcık aç da canım. İçeride duman altı olmayalım. Kafa bu. Cehalet düzeyi bu. Ama 3 milyarı cebellezi. Şimdi bugün gazetelerin içinde ne var? Bakalım hemen. İlginç bir şekilde ilk yayında konuştuğumuz konu yok. İktidar gazetelerinin hiçbirinde Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu kavgası yok. Hiçbirinde yok. Niye? Daha reis tarafını belirlemedi ki. Reis tarafını belirlemeyecek ki Gülüzlü. Bunda olmayacak o. Böyle bir durum olmayacak. Bunda Süleyman Soylu geri adım atacak. Unutturacak mevzuyu. İlk yayında anlattım ya, Süleyman Soylu'nun bu kez omuz atabileceği biri yok karşısında. Çünkü bu kez artık partiden tamamen kırılmayı, ayrılmayı göze alabilecek bir adım atmak lazım. MHP'nin durumu ortada. Yani ne yapacaksın? Susup sineye çekeceksin. Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik falan gibi çok kullanışlı yalanlarımız var bizim ülkece. Onlardan bir tanesini kullanabilirsin. Kullanıldı daha önce ama önemli değil yani. Kullanabilirsin. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi Bakan Soylu'ya parmak ayarı manşetiyle çıkmış ki eminim çok kızacaktır. AKP'de bakanlar arasında tutuklama siparişi tartışması. İçişleri Bakanı Soylu annesine küfreden şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Adalet Bakanı Gül kanunlara dikkat çekti. Klavye başına geçip sosyal medyada bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Kimse yargıya parmak sallayamaz dedi. Bence de. Sallamamalı yani. Soylu'nun şikayeti AKP içinde de tartışma yaratırken Kılıçdaroğlu yargıya müdahaleleri biliyoruz ama bu Türkiye'nin yönetilemediğinin göstergesi yorumunu yaptı. Meral Akşener de bize sövgü olduğunda köst dinledi. Canı yanmış, saygı duyuyorum, bizim kulübe hoş gelmiş dedi. Şimdi Meral Hanım'a haksızsın sen diyebilecek kimse var mı? Bu çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. Gerçekten. Çok ağır bir şey. Ama şimdi bu ortamı anlattım ya ilk yayında uzun uzun. Siz oluşturdunuz. Siz yaptınız kardeşim, bu ortamı siz kurdunuz. Hani diyorum ya organize kötülük diye. Bak bu organize kötülük haline böyle geldi. İnsanlar ölümcül dayaklar yedi, görmediniz. Mesela bugün çıkmış kendi gazetelerinde, kendi partisinin sesi gazetelerinden bir tanesinde Semih Yalçın demeç vermiş. Daha ortada fol yok, yumurta yokken yapılan saldırıları MHP ile ilişkilendirenler diyor. Ya sen değil miydin birader çıkıp bu hareketin delisi çoktur diyen? Kimse sana bir şey söylememişti. Ne oldu? İki günde rüzgar tersine dönünce rahatsız mı oldun? Enis Berberoğlu'nun ikinci ihlal kararı ile ilgili, Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı ile ilgili de bir haber var. Selda Güneysu'nun haberinde yerel mahkemelerin hukuk dışına çıkarak Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması üzerine Yüksek Mahkemeye yeniden başvuran CHP'li Enis Berberoğlu bir kez daha hukuksuzluğu tescil ettirdi. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle. Ney? Oy birliği. Hiç faça yok yani. Yok. Zaten olamaz ki. Yasalar müsait değil. Yani sen yerel mahkemesin haddini bil diyor yasa. Ama yerel mahkemeyi güçlendirenler, ittirenler var biliyorsunuz. Göklerden gelen bir kararla kendini güçlü hissediyor yerel mahkeme. Gerektiğinde o mahkemelerin reisleri bütün dünya Türkiye'yi geziyor. Oralarda karar veriyor. Ama Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor. Şimdi bakın öyle bir noktaya geldik ki Enis abinin bir gazeteci olarak, bir siyasetçi olarak değil. Yani Enis abi diyorum kusura bakmayın, benim 20 yıldır tanıdığım, sevdiğim bir büyüğüm aynı zamanda. Bir meslek büyüğüm. İyi tanıdığım, beraber çalıştığım bir adam. O yüzden ikiyüzlülük yapıp Enis Bey, Enis Berberoğlu falan demek istemiyorum. Enis abinin burada attığı adım çok akıllıca. Niye biliyor musunuz? Hani bağırıp çağırıp sürekli olarak hukuk reformundan bahsedenler var ya. Buyurun. Al sana hukuk reformu. Hadi. Bak hiç gerek yok. Sıfırdan hazır elinde çift, üstelik çift anayasa mahkemesi kararı var. İki tane. Yerel mahkemeye kararı uygulatmayı bastırsana. Ha anayasa 138 diyorsun. Kimse mahkemelere talimat veremez. Bence de vermemeli. O zaman talimat vermesin, anayasa mahkemesi kararı uygulasın. Direkt anayasa mahkemesinin kararını uygulasın yerel mahkeme. Hadi. Ha devamı. Bak şu olabilir mesela ilk aklıma gelen, ilk yayında da söyledim. Adalet Bakanı aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu'nun, eskiden yüksekti artık yüksek değil, çıkarttılar o ifadeyi. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başındaki insan. Buyurun bu mahkemenin heyetiyle ilgili karar verecek insanlar. Tayini, terfisi hepsini onlar yapıyor. Hadi. Hı? Bak anayasa 138'e dokunmana da gerek yok bunun için. Doğrudan hakimleri, savcıları ilgilendiren bir konuda HSK'nın kararından bahsediyorum. Hadi. Bu adımı attığın anda arkasından Selahattin Demirtaş kararı gelecek, Osman Kavala kararı gelecek. Hepsini uygulamak zorunda kalacaksın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ha, hukuk reformu. E sen o zaman bir yere bırak hukuk reformu da biz bakalım ona sonra ya. Şu anda müsait değiliz. Arkadan denizaltı geçiyor. Duyamam çünkü sesi var onun. Suyun üstüne çıktım da çok gürültü yapıyor. Sen bırak bir yere. Bakarız bir araya, görürüz onu. Halk bir yılda 1500 dolar yoksullaştı. Kadın ve çocukların durumu daha vahim. İki çocuktan biri aç. DİSK Genel İş Sendikası Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporu hazırladı. Rapora göre Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en çok olduğu ülke Türkiye. Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti. Ne kadar vardı da ne kadar fakirleşti? Olmayandan 1500 dolar fakirleşti. Düşünsene. Yoksulluk sayısı son 2 yılda %8.4 arttı. Dünyada çalışan yoksulluğu %9, Türkiye'de %14.4. Her 10 kişiden 7'si borçlu. Yoksulluk riski Türkiye'de diğer ülkelere göre çok yüksek. Kadınların yoksulluk riski erkeklerden fazla ve her iki çocuktan biri yoksulluk riski altında. Şimdi bunu saklayabilir misiniz? Bu saklanabilir mi? Bu arada Enis abini Hürriyet gazetesinde epey kişiyi doğramıştı. Yani sorsanıza kendisine niye yaptığını. Benim bir fikrim yok. Yani bilirsem, öğrenirsem söylerim size de. Ama kendisine sorabilirsiniz. Bunlara cevap verebilen bir insan. Vallahi. Bu arada şu organize kötülük hikayesi var ya, hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtımı ile ilgili hareketine müdahale hikayesi Tarım Bakanlığı ile. İzmir'den de başka bir atılım geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, Tunç Soyer'den. Seferihisar'dan bu yana sürdürdüğü başka bir tarım mümkün felsefesinden doğan yeni tarım ekonomisi modelini açıklamış Tunç Soyer. Tohumdan satışa kadar ki bütün süreçlerin tasarlandığı yerli ve milli üretim modelinin dışa bağımlılığı sonlandıracağını söyledi. İşte bak bu çok ağır. Senin anlattığın yerli ve milli değil, sen yalancısın deyip yerine gerçek yerli ve milliyi koyduğunda bu insanların direnme şansı yok. Yok. Çünkü onların modelde bir şey yok. Yok kardeşim, işte bak İsmail'in yaptığı röportaja bak. Herif nereden çalarım diye düşünüyor. Daha önce çalınmışa ellemiyor. Özellikle ellemiyor. Çünkü orası boşalmış. Oradan tok atlasan kaç kişi gelecek ki? Yerli ve milli dokunmayalım ona diyor. Gece 2.30'da geri adım attı bakanlık. Yani geri adım mı tartışılır. Ama bununla ilgili söylediğinin, sosyal medyada yaymaya çalıştığının gerçeklikle bir alakası olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sosyal medyada önce troll çıkarttılar ortaya. Dediler ki ne alakası var? Lan bir şeyi de doğru okuyun. Evde ekmek yapanlarla ilgili. Hadi ya. Orada çıkan yönetmeliğin sondan bir önceki maddesinde boru gibi sokakta ekmek satışı yapanlar diyor. Onu nereye koyacaksın? Bakanlık ondan sonra diyor ki yok yok alakası yok. Yok kardeşim, var alakası. Her türlü kötülük beklenir senden. Yaptın daha önce. Üstelik yalanla besliyorsun bunu. Bak İstanbul Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde adam çıkıp dedi ki bir tane örnek gösterin bunu yaptığımıza ilişkin. Örnek çıktı daha parmağını sallarken bu değil, bu biz öyle bir şey yapmadık. Ne olacak abi, yalanın bini bir para. Adamın ağzında yuva yapmış yalan artık. O kadar rahat söylüyor ki. O kadar rahat döküyor ki ağzında. Hiç önemli değil ya. Sallıyor. Dün akşam gece son tur işte. Bir yandan bu Kemal Varol'un Kara Sis kitabına ilişkin tanıtımı yazdım ama o arada gündemde ne oldu bakmak için mecburen haberimin kanallarını tarıyorsun. Bir açtım. Bak Hande Fırat'ın programı var. Gece görüşü. İçeride oturan kadro CHP içindeki kavgayı tartışıyor, tamam mı? Kavgayı tartışırken Takvim yalancılığı tescilli bir gazete. Defalarca örneğini verdim. O gazetenin Ankara temsilcisi dedi ki Mehmet Ali Çelebi ile ilgili olarak bak. Bu kadar rahat. Öyle rahat sallıyorlar ki çünkü. Hiç sorun yok. Mehmet Ali Çelebi'nin aklı neredeymiş? Canan Kaftancıoğlu onun işte il başkanı iken milletvekili olmayı göze almış söylemi yanlıştır. Çünkü Canan Kaftancıoğlu sonra oldu. Bak çok rahat söylüyor bunu. Arada Ali Aydar Fırat'a bir şey geldi. Mesaj biri yolladı. Muhtemelen CHP genel merkezinden biri. Lan sallıyor oğlum bu. O zaman da Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı diye. Baktı. Bak Ali Aydar benim dizlediğim bölüm var ya 1 dakika 40 saniye tamamı. Orada bile her anında yalan yakalayabiliyorsun. Çünkü yalan dönüyor içeride sürekli olarak. Ali Aydar dedik bir dakika ya bil geldi Canan Kaftancıoğlu o zaman da il başkanıymış. Ağzını açıp tek cümle söylemedi adam ya. Ha gerçekten mi ya özür dilerim falan. Böyle bir şey yok. Yok yani öyle bir özür müessesesi yok bu adamlarda. Niye? Hep konuşuyoruz ya. Çünkü onun dayandığı yer Allah da affetsin, millet de affetsin. Koy gitsin ya ne olacak ki? Adama diyorsun ki diploman sahte, 2,5 ay ortadan kayboluyor. E diploman düzeliyor mu bu arada? 2,5 ayda dışarıdan mı bitireceksin tekrar liseyi? Yo, unutturmaya çalışıyor. Yüzsüzlük böyle bir şey kardeşim. Ama bir yandan da bu adam hala Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olarak görevine devam ediyor. Kamu Bankası Yönetim Kurulu üyesi maaş alıyor 18 bin liraya. Ya 18 bin lira diyorum kardeşim. Asgari ücretin 7-8 katı para kazanıyor bu herif. Niye? Kim veriyor bu maaşı? Kamu Bankası kim veriyor bu maaşı? Biz cebimizden çıkıyor. Bak bunu söylemenin AKP'lisi MHP'lisi yok işte o yüzden. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Bu bizim. Bizim ya bu ülkenin çocuklarının parası. O Konya'da Beyşehir'de okula açılan kütüphanenin daha büyümesi için kullanılacak para bu. Biri yiyor bu parayı. Üstelik haksız yere yiyor. Bizim tartıştığımız bir güreşçinin bir kamu bankası yönetim kurulunda ne işi vardı başında? Şimdi ya bu adam sahtekar diyorsun. Evet diyor adam. Evet. Mahkeme kararı var ortada. 2 ay kaybediyor. O kadar. Yaptığı en fazla bu. E şimdi soruyorum sana. O zaman buna organize kötülük diyemez miyiz biz? Vallahi bence deriz. Bence deriz kardeşim. Diyebiliriz. Üstelik demeliyiz de. Bu ortada konuşulmalı. Ha bu arada yayın arasında çok fazla soru gelmiş. Şimdi Cuma'ya da denk geldiğimiz için pazartesiye kadar ara vereceğiz. Şu CHP içindeki İstanbul kavgası. Ya yaşananın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yani İstanbul'da 31 Mart seçimleri kaybedilip üzerine Haziran'da bir tokat daha yenildikten sonra mama kesildiği andan itibaren herkesin nasıl delirdiğini biliyorsunuz iktidar kanadında. Yani açık açık bu ülkeyi tek başına yöneten insan söyledi. Velev ki seçildiler orada rahat oturacaklar mı onlar? Yapmayacağım dedi zaten bunu değil mi? E o zaman bu gerçeklik üzerinden konuşabiliriz. Ama dün sabah yayında bir ifade kullandım hatırlıyor musunuz? CHP gibi, öncüleri gibi bütün sosyal demokrat, ortanın solu partilerin tamamında siz iyi bir şey yaptığınızda düşman edinmenize gerek yoktur. Sizi çekerler zaten aşağı. Rahat olun. Çok rahat olun. Hiç düşmana, ekstra düşmana gerek yoktur. Yani onlar içeriden bir şekilde alırlar. Bunların tamamı yaşanır. Yaşanan kavga sadece bu. Mehmet Ali Çelebi'nin söyledikleri ya parti içinde farklı görüşlerden insanlar olabilir. Ya parti böyle bir bütün olabilir ama bakın bir parti disiplini ki burada hakkını teslim etmek lazım. Tehdit de ceberrut yönetimle ne derseniz deyin bunu en iyi sağlayan Erdoğan. Türkiye'de en iyi sağlayan Erdoğan. Hiç faça vermeyen tabii iktidar gücü de var bunun içinde. Ama burada parti disiplinine uyması gereken bütün üyeler var demek zorundayız. Nasıl? Mesela Mehmet Ali Çelebi yazdığı mektupta mektubu gördünüz mü bilmiyorum. Ya bir tarih veriyor. Bu tarihe kadar açıkta. Ya bak güzel kardeşim. Sen bunu diyemezsin. Şaşırdım. Sen bunu diyemezsin. Böyle bir parti yönetimi olmaz. Partiler demokrasi için mücadele ederler. Parti içi demokrasi çok sallantılı bir kavramdır ama. Çünkü o bütünü yönetebilmek gerçekten sıkıntılı bir iştir. Bunu diyemezsin. Ama partide rahatsız olduğun şeyi söylersin ve ben bunun içinde dururum durmam tercihiniz kendin yaparsın. Ama burada Muharrem İnce hareketi bu kadar bilmem nereden çıkarken, iktidar tarafından desteklenirken, Mustafa Sarıgül parti mi kuruyor, türkü kaseti mi çıkartıyor, ne yapmaya çalıştığını anlamamışken ortada. Çıkıp böyle bir şey yapmak, kusura bakmayın ama sokaktaki insan tarafından, yangından, selden kütük kapma çabasıdır bu. Yapmayın, bu değmez. Gerçekten değmez. Ha, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili rahatsızlığınız. Vallahi CHP'nin içinde tek bir kanat olmadığını hepimiz biliyoruz ve herkes bilmek zorunda bunu. Kanatta siz birine yakın durmak zorunda mısınız? Hayır. Hayır kardeşim, değilsiniz. Ben de söylüyorum aynı şeyi. Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'le ilgili görüşlerine zerre kadar katılmıyorum. Zerre kadar katılmıyorum. Niye? Bence çok saçma çünkü. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Türkiye'de bütün sol grupların, bak hepsi, hepsini içine alarak söylüyorum ben. Bütün sol grupların başları sıkıştığında yanlayacağı yer Atatürk'tür. Hep böyle oldu bu. Ama kendini sol değerler içinde tanımlamış bir insanın bugün ya benim buradaki iktidar mücadelesinde duracağım yer CHP'nin içi diyorsa ona saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Farklılığıyla birlikte. Nereye kadar gidecek? Vallahi herkes tek tip olmayacak, kusura bakmayın. Olmayacak, olmamalı zaten. Demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Beş benzemez olmayacak kuşkusuz ama farklılıklar olacak. Burada asıl olan hikaye senin değer anlamında nerede durduğun, onu görebilmek. Ben de öyle bakıyorum. Ve burada Mehmet Ali Çelebi'nin yaptığının içinde yanlışlık bence bu bölümde sadece. Sen yapamazsın bunu güzel kardeşim. Hiç kimseye tarih mari veremezsin sen. Genel başkanı tehdit edemezsin. Hiçbir partide yapamazsın bunu. Anında kapının önüne koyarlar adamı. Anında. Ondan sonra ne olacak? Kim kazanacak bu tartışmanın içinde? Soruyorum ben size. Ya isim değiştirdiğin zaman tanımadığını falan mı zannediyorsun? Bu kadar mı gerizekalısın be güzel kardeşim? Vay arkadaş ya. Hatta tek tip değil tabii, doğru. Ya onun için işte mesela Sözcü kafasına, Halk TV kafasına niye karşı çıkıyoruz burada sürekli? Ya herkes aynı değil kardeşim. Aynı değil. Burada asıl olan hikaye kurulacak bir ortaklık, organize bir iyilik hareketi başlatabilmek. Çünkü karşımızda organize bir kötülük var, net. Ya şu Tarım Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı, şu genelgeyle yapmaya çalıştığı hikayeyi Allah aşkına başka nasıl anlayacaksınız? Soruyorum size ya. Ya buna başka bir isim verebilir misiniz? Lütfen hangi kanattan, siyasetin hangi kanadından olduğunuzu ya da siyasete inanmadığınızı falan unutun. Ya buna ne diyebilirsiniz? İnsanlara ucuz ekmek ulaştırmanın neresi kötü? Biri söylesin bunu ya. Bir insan evladı çıkıp desin ki, bir kişi. Hayır öyle değil bu. Troll çalıştırdılar. Bana da dün akşam 5000 tanesi yazdı. Ya okuduğunu anlamıyorsun kardeşim. Ne diyor adam? Evde ekmek yapanlar diyor. Allah aşkına. Evde tartolet yapanlar da dahil mi buna? Tam buğdaydan ekmek çıkartanlar falan. Hepimiz aptalız çünkü hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Saçma sapan bir hikaye. Neyse, Cumhuriyet Gazetesi böyle. Sabah gazetesine bakalım. Sabah'ta bambaşka bir hayat var. Siz kimin militanısınız? Kim, ben mi? Hiç. Başkan Erdoğan, başkan, CHP'li yöneticilere sordu. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Bilmem. Ama bu ülkenin patates soğan satan insanına vatan haini derken ne düşünüyordunuz? O zaman hani nasıl bir kafanın içindeydiniz ki? Patates satan adama vatan haini dediniz siz ya. Soğan satana, bak soğan satan adama vatan haini bu dediniz. Şimdi bu sorunun inandırıcılığı yok ki. Bence sıfır. Afrika hatıralarını kitaplaştıracak. Hazır mısınız? Yok, habere değil. Gelebilecek şeye. Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında Afrika Atasözleri kitabının lansmanında konuşan Emine Erdoğan, Afrika seyahatlerini yazdığını açıkladı. Seyahatlerini hatırata dönüştürme denemesi yaptığını belirten Erdoğan, belki önümüzdeki aylarda yayınlanır, sizlerle paylaşma imkanı bulabilirim dedi. Bak, çok açık söyleyeyim. Bu kitap çıktığı anda bulamazsın. Bulamazsın çünkü bu ülkenin iş adamları var özellikle. Hemen koştur koştur özel baskısını satın alırlar. Gerçekten. Nasıl inanmıyorsun? Ya bu ülkede bir faşist vardı bir zamanlar. Darbe yaptı. Sonra resim çizmeye başladı. Resim çizmeye de şöyle başladı. Mesela Picasso'nun eserlerine falan bakıp bunu ben de yaparım diyordu. Öyle cahil bir herifti zaten. Ondan sonra yaptı. At resimleri yapmaya başladı. Ülkenin büyük holding sahipleri müthiş paralarla satın aldılar. Müthiş paralarla. Öyle böyle değil. Yani böyle bakıyorsun. Yok abi yani. Bende bir gerizekalılık var diyorsun. Mesela atın başıyla kıçı birbirini tutmuyor. Ama öyle bir para ödenmiş ki. Üf zannedersin ki at çıkıp koşacak duvardan. O yüzden bu kitap çıktığında sen ben sıradan insanlar yani şu denizaltıyı şöyle gören insanın ona sahip olma ihtimali çok düşük. Bizim kuyruklu yıldız görme ihtimalimiz gibidir o. Biter. 550 binerli sayılarla satın alınır o mesela. Belediyeler satın alır. Bak bu kitap şimdiden ben sana söyleyeyim 5 milyonu garanti satışı. 5 milyon. Sonra ha Marmaris'teki emekli zat. Sonradan mesela onu yargılayacağız yalanıyla bir grup insan yetmez ama Allah cezalarını versin. Onlar bir grup insan mesela onların da yargılanabileceği ihtimaliyle Türkiye'nin hayatını kaydırdılar. Sonra ne oldu? Mahkemeye çıkmak için buna bağlandılar uzaktan. Sadece şöyle dedi. Siz beni yargılayamazsınız. Milli Birlik Komitesi'nin kararında yazıyor bu. Anayasanın içinde yazıyor. Siz bizi yargılayamazsınız. Hadi haslalavislas dedi ve bastı gitti. Bu kadar. Zaten görüşümüz de sonu oldu. Yargılanabildi mi? Evet Hasan Ali'nin söylediği gibi seçimde bedava dağıtılır. Beni en çok korkutan sabah haberi gördüğümde ne oldu biliyor musunuz? Seçim otobüsünden atıldığını düşünün. Anaman aman aman. Afrika kitabı bir de kalındır o. Yani satranç tahtası etkisi yapar. At arkaya doğru at. 3 tane birden at. Şşş diye bir fırlatıyorsun. 3 kişi devriliyor. 3 seçmen gitti. Standa imza günü açarmış. İmza gününü İstanbul'da, bak İstanbul'da imza gününü Taksim Meydanı'nda yapar. Engelleyebilecek kimse var mı? Efendim? Ben de öyle düşündüm. Öyle bir şansı yok zaten. Ha bu arada demin biri yazmış geçmiş. Özel baskı yapar 2500 liradan satar diye. Ya kafa aynı. Aynı kafa. Hazır alıcıya kitap çıkartmak kardeşim bu. Onun için karşıyım işte. Onun için karşıyım. 12 liradan çocuklara Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Her gün yese bıkmazdı demek kafasıyla aynı bu. Hazır bunun alıcısı var. Ben çıkartırım. Ne olacak ya buradan satarız bunu. Oh mis sakal. Gelirinde bak kendim almıyorum. Gelirinde Türgev'e bağışladım. Oh sana ikinci katmerli. Neyse devam edelim. Sabah gazetesinde bu var. Tartışma var mı? Abdülhamit Gül'le şeyin Süleyman Soylu'nun. Olabilir mi? Olamaz. Olabilemez. Azerilerin söylediği gibi. Mümkün değil yani. Devam edelim. Bir gün önce zengine kalırsa yoksula manşetiyle çıkmış aşağı haberi. Dünyada siparişi verilen 4.2 milyar doz aşının %74'ü zengin ülkelere gidecek. Yoksul ülkeler 675 milyon doz aşıyı garantiledi. Sadece 675 milyon doz. Hani Gebreyesus Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki insan söylüyor ya büyük bir ahlaki krizle karşı karşıyayız diye. İşte bu. Param var yaparım. Ne olacak ya? Ha bu arada Mustafa Bildirici'nin çok güzel bir haberi var. Yani şunu atlarsam çok üzülecektim haberi. Proje değil dipsiz kuyu. Ne o? Fatih projesi. Hatırlıyor musun hani Binali Yıldırım'ın? Hoşçakalın ben gidiyorum. O. Büyük bir gürültüyle tanıtılan ve 2014 yılında tamamlanacağı söylenen ancak 2020 sonu itibariyle gerçekleşme oranı %68.7'de kalan Fatih projesinin 2021 yılı bütçesi belli oldu. 10 yıldır bitirilemeyen ve neredeyse hiçbir hedefi hayata geçirilemeyen proje için 2021 yılında 500 milyon lirası dış kredi olmak üzere toplam 1 milyar lira kaynak ayrıldı. 1 milyar. Katrilyon katrilyon. Milyar deyince ucuz geliyor sana. 1 katrilyon. Dün kitap arıyordum. Bir tane şiir kitabı buldum. 300 bin liraya satın almışım. Harbi söylüyorum. 30 bin liraya satın almışım. 30 bin lira etiketi var arkasında. 5 tane sıfır gördüm. 4 tane. Zarar AKP'lilerin keyfini bozamadı. 2019'da en çok zarar eden 10 kamu işletmesinin yönetim kurulu üyeleri arasında aralarında belediye başkanlarının da olduğu AKP'li isimler ve çift maaşlı bürokratlar var. Dikkat! Hüseyin Şimşek'in haberi. Sayıştay'ın 2019 kamu işletmeleri genel raporuna göre zararda olan 23 kamu işletmesi AKP'lilerin ikinci adresi çıktı. BOTAŞ'ın yönetim kurulu başkanı, özelleştirilmeden önce Başkent Gaz'ın genel müdürü olan Burhan Özcan, yönetim kurulunda da 4 yıl Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapan Safa Uslu ve AKP'den milletvekili adayı olan Kerim Taşkıran var. Tesadüf. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın genel müdürü Ali İhsan Uygun, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemlerinin başkanlığını yapıyor. PTT'nin yönetim kurulu başkanı Enver İskurt aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın yardımcısı, üye Zafer Sönmez ise Varlık Fonu genel müdürü ve Borsa İstanbul'un başkan vekili. Liste böylece uzayıp gidiyor. Liste uzuyor zaten. Öpenlerin sayısı uzuyor. Öpülenler aynı. Onların liste uzamıyor. Öpülenler aynı. Sırayla biz gidiyoruz. Bu öpmüş müydü, öpmemiş de öp. Bir de onu öptürüyorsun. Devam. Bizim hayat öyle yani aşağı yukarı. Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Sendika yöneticileri maaşlarını açıklasın. Açıklasın, bence de açıklasın. Sağ sol sendikaların tamamı. Hepsi açıklansın mesela. Ciddi söylüyorum. Ya duyduğunuz rakamların bir bölümüne inanamayacaksınız. Gerçekten. Diyeceksiniz ki oha oha, işçi bu işçi. Hani nasıl bir işçi? NASA'da uzay mekiği mi süpürüyor bu? Nasıl bir maaştır bu? Radyasyon mu yiyor her gün? Onun karşılığından veriyorlar. Gelirlerinin büyük kısmı işçilerden kesilen aidatlardan oluşan sendikaların çoğunda yöneticilerin ne kadar maaş aldığına ilişkin bir veriye ulaşılamıyor. Evrensel'le paylaşan diskten ve sınırlı sayıda Türk İşten sendika başkanları tüm sendikacıların maaşının bilinmesi gerektiğini söylüyor. Hepsini yayınlayalım bunların. Sağ sol sendika olmaz. Hepsini yayınlayalım. Diskin, Türk İş'in, hepsinin. Keskin, Kamu Sen'in, tamamı yayınlansın. Memur Sen'in. Görelim kardeşim. Görelim, halk bilsin. Ne kadar yapıldığını, ne kadar dağıtıldığını bilelim. Ama burada parti tutulmasın, sağ sol görüşe bakılmasın. Hepsi açıklansın. Tüm kayyum rektörler istifa etmeli. Cumhurbaşkanının eleştirilere katlanması gerekir. Evrensel Gazetesi'nin çizeri Sefer Selvi ile Cumhurbaşkanı'nın hakaretten beraat ettiği davanın mahkeme kararında ifade özgürlüğü kavramına vurguda bulunmuş. Onlardan bahsediliyor. Berberoğlu hakkında yeniden ihlal kararı haberi var. Atlanmaması gereken haberlerden bir tanesi. Yeni Şafak'a bakalım. Orada da bambaşka bir dünya var. Bu neyin zaferi? Bu neyin kafası gibi? Hakikaten neyin zaferi bu? HDP'lilerden Diyarbakır'da büyük provokasyon. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, PKK'nın kaçırdığı çocuklar için HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere karşı zafer işareti yaptı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler Katırcıoğlu'nu yuhaladı. Görüntü izlediniz mi? Bakın, bu görüntünün karşısında nerede durduğumuz demokrasiyle çok alakalı mesela. Gerçekten demokrasi için gerçekten bir test aşaması bu. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bekleyen anneleri biliyorsunuz. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldı iddiasıyla. Pek çoğu fotoğraflarıyla paylaşıyor. Şu gün gitti, o günden beri haber alamadım falan. Bütün bunların hepsini anlatıyorlar ve orada anneler var. Aileler bekliyorlar. Şimdi ilk gününden beri burada konuştuğumuz şey hep aynı. Ya sonuçta annelerle mücadele ederek başarıya ulaşabilmiş kimse yok. Eğer olsaydı, annelerin vazgeçeceğini tahmin etselerdi, cumartesi anneleri için de düşünülebilirdi. Ama burada Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı, hiç sağa sola eğip bükmeye gerek yok. Resmen saygısızlık ve terbiyesizlik bu. İnanırsın, inanmazsın. Kim olduğunun bir önemi yok. Şöyle düşün güzel kardeşim. Cumartesi anneleri İstanbul'da yüzlerce haftadır hayatları kaymış şekilde çocuklarının kemiklerine ulaşmaya çalışan ailelerin yanında. Biri yanından geçerken bozkurt işareti yapsa ne hissederdin? Bence öyle bakmak zorundasın buna. Bu hiç sağa sola bükülecek bir şey değil. Adalete ya inanıyorsan, hukuka inanıyorsan, insan haklarına inanıyorsan burada duracaksın kardeşim. Başka çaren yok. Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı yerden göğe kadar terbiyesizlik. O insanlarla dalga geçmek bu. Yani bunun savunulacak hiçbir yönü yok. Yeni Şafak gazetesini bile haklı çıkartabilecek kadar büyük bir terbiyesizlik üstelik bu yapılan. Ne diyeceksiniz şimdi? O anneler DRAV'dan bekliyor orada mı? PKK tarafından, ki PKK bir terör örgütüdür. PKK tarafından kaçırılmış çocuklar aileleriyle kavuştuktan sonra anlattıkları. Ne yapacağız bunu? Yani bunu görmezden mi gelecek mesela bir grup insan? Mesela Evrensel Gazetesi bu haberi yapabilecek mi? Ben size söyleyeyim, yapamayacak. Görmezden gelecek bu haberi. Görmeyecek. İşte bizim medyamızın sıkıştığı büyük çaresizlik tam da burası. Bunun haber değeri üzerinde konuşamıyorsun sen. Bir grup bunu görmezden geliyor, bir grup sadece hakaret ediyor. Oysa burada konuşmamız gereken bu değil. Haydar Soysalan, milletvekili yaptığı harekette alt etmiş, haber alamadıkları evlatların hepsi dağıdım. Bilmiyorum, onların sorgulanması lazım işte. Burada ben sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Bir partinin önünde insan mı aranır? Ne işleri var, polise gitseler? Peki, bir partinin önünde insan mı aranır? Partinin önünde aramayalım. Cumartesi anneleri beklerken ne diyeceksiniz ona? Galatasaray meydanında insan mı aranır? Evladının kemiğini Galatasaray meydanında mı arıyorsun diyebilir misiniz o insanlara? Ya çocuğundan kalan tek bir artığı yüzlerce haftaları bekliyor insanlar. Yüzlerce haftadır. Yıllar geçti artık üzerinden. Aralarından pek çoğu öldü. Onlara da diyebilecek misiniz bunu? Çocuklarınızı burada mı arayacaksınız? Galatasaray meydanında mı? Ya da ne bileyim Ankara'da Yüksel Caddesi'nde hak burada mı aranır diyebilecek misiniz? O zaman biz boşa konuştuk. Gerçekten. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında polis tarafından tartaklandığında polislerin kalkanlarıyla haber yapılmasını kameraların önüne geçerek engellediği durumda boşa konuşmuşuz o zaman. O zaman şunu diyebilirdi insanlar. Meclisin kapısında hak mı aranır kardeşim? İçeride milletvekili var. Onlar arasınlar. Ha, bunun üzerine konuşalım işte. Onlar AKP önüne gidebiliyor mu sorusu son derece hayati. Evet, işte asıl konuşacağımız hikaye bu. Cumartesi anneleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı önünde aynı toleransla bekletildiği gün işte adalet sağlanmış olacak o gün. O zamana kadar hep terazinin bir kefesi daha aşağıda duracak. Hangisi? Vallahi iktidara göre değişecek o. Ama terazinin bir kefesi hep aşağıda duracak. Bizim savunmamız gereken anayasada şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin gösteri ve yürüyüş yapma hakkını savunmak olmalı. Kimin yaptığına bakmadan. İşte adaletsizlik dediğimiz, organize kötülük dediğimiz şey tam burada başlıyor. Öyle büyük bir kötülük hareketi ki bu. Mesela kendi yaptığı başörtüsü eyleminde Türkiye'nin her yerinden, bırakın İstanbul'un başka üniversitelerinden, Türkiye'nin her yerinden alakalı alakasız insanların toparlanması, birilerine hoş görünürken bugün Boğaziçi Üniversitesi eylemine destek veren 8 öğrenci asistanının işinden edilmesine sessiz kalmak, işte bu yargıya, adalete yapılmış en büyük kötülük. İnsanlık değil ki bu. Bizim yüksek sesle söylememiz gereken hikaye bu. Cumartesi anneleri İstanbul Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'nın önünde yapabilirse bu gösteriyi, ben Yeni Şafak'ın haberini ayakta alkışlarım. Çünkü o zaman şunu diyebiliriz. Evet ya, insanlar haklarını burada arıyorlar kardeşim. Adaletin yerine getirilmediğini, etkin bir soruşturma yürütülmediğine inanıyor ve iktidara başvurmuş durumda. İzin verilirse eğer, eyvallah. Ama bunun gerekçesi bir haberi görmemek olamaz. Bak tekrar söyleyeyim, Evrensel Gazetesi bu haberi yapamayacak. Görürsün. Yeni Şafak böyle akşam kötülüğün V tipi yükselişi. Yazdınız mı lan? Harbi mi? He, değil. Erol Katırcıoğlu'nu yazmışlar HDP. Kötülüğün yükselişi deyince ben de hani bu İstanbul ekmek falan o hikayeyi yazacaksınız zannetmiştim. Erol Katırcıoğlu, şimdi konuştuk zaten. Ama bu yapılan terbiyesizlik, başka bir şey değil. Siz kimin militanısınız? Karşının. Biz karşının, ben buraları bilmiyorum. ABD'de asimetrik savaş hazırlığı. Lan İbrahim Karagül size mi geçti? Avrupa'da sıcak hava. Bak şimdi habere bak. Habere bak. Allah aşkına dinle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüştü. Pozitif atmosferin sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti. Borrell de Türkiye-Yunanistan arasında olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Nereye kadar? Vallahi bak ben sana söyleyeyim. Bizdeki hukuk reformu çıkar, patlar dostluk mostluk. Abi ben sana söyleyeyim kardeşim, gördüğümü anlatayım ben sana. Hukuk reformuna kadar orada patlar bu iş. Çünkü bizde hukuk reformu çıktığında göreceksin ki dırış, hiçbir şey olmayacak. Yeni bir mazin haberimiz oldu. Magazin haberimiz. Köylü magazincilerimiz buna şimdi direkt atlayacaklardır üzerine. Bu kez Özcan Deniz'in Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı haberi akşamda sürmanşet, Özcan Deniz ve abi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı söyleniyor. Yeni mazin haberimiz bu. Öldürülen kadınlar falan, vallahi size biraz ara vereceğiz. Yapacak hiçbir şey yok çünkü medyamız, Necip Türk basını bununla uğraşacak çok uzun bir süre. Niye ayrıldılar? Şiddet uyguladı mı, uygulamadı mı? Uyguladıysa tam olarak nasıl uyguladı? Uygulamadıysa neden bu iş bu hale geldi? Bunlar konuşulacak. Ama gerçekten bu ülkede kadınların sorunları bir süre geçmiş olsun. Gümbürtüye gitti artık. Üzerinde konuşulabilecek hiçbir şey yok. Dünyanın en güzel gazetesine bakalım şimdi. Yalanlardan yalan beğen. Hadi başlayalım. Vergide 1500 lira indirim. Oğlum bunu sabitlediniz lan. Bir haftadır aynı haber var. Bir de aynı yere koyuyorsunuz. Hakikaten hiç mi kafanız çalışmıyorsun? Yerini değiştirin bari şunun. Sol üstte aynı yere koyuyorsun sürmanşette. Bağkurluya hesapla emeklilik. Nasıl hesapla emeklilik? Bak bu şöyle, hamilelik gibi bu. Ben bir parça emekli olayım. Şu anda tam durumum müsait değil. Ben biraz emekli olayım, kalanını sonra olayım. Olmuyor hesapla emeklilik. Muhtemelen prim borcundan bahsediyorsun. Öyle olmuyor. Anneye en az 6376. Ne o? Anneye. Anneye diyorsun. Evet. Ne zaman emekli olurum? Ya ben söylemekten bıktım ama. Evvina diye bir haber var. Günün mazin haberi burada da o. Uyanamadıkları için bak. Yarın yayınımız yok ama yazın bir yere. Yarın aynı yerde Özcan Deniz haberi olacak. Yaz bunu bir yere. Niye? Bu gazete Arakçı. Haber yapmıyor ki. Onun için dedim yani bu gazete kapanınca işsiz. Lan ne işsiz kalacak? Toplama zaten konserve iş yapıyor. Arak diyecek Özcan Deniz haberini. Sağ üst köşede yarın Özcan Deniz var. Bugün Evvina. Evvina. İbrahim Kutlay Edvina uğruna yuvasını yıktı. Edvina da babasının kızı ya. Askerde beraber postal bağladılar. O yüzden öyle hitap ediyor. Edvina uğruna yuvasını yıktı. Demet Şener ise ikinci eşinden boşandı. Edvina da İbo'ya mesaj yolladı. Evlenelim, eski evine yerleşelim. Aliyer ona diyorsun. Evet, atalım aşkım onlara. Sürüm sürüm sürünsünler. Brokoli, nar, virüsü kovar. Kışın 4 süper besini hastalıkla savaşıyor. Pancar, tansiyon düşürüyor. Brokoli, bağışıklığı güçlendiriyor. Nar, kanserden koruyor. Karnabahar, diyabete iyi geliyor. Diyorsun. Evet. Bakalım, hafta sonumuz güzel geçsin. Bakalım Nafis hocama bugün kim neler söylemiş, neler yazmış. O nasıl güzel cevaplarla İnsanlığımızı sorgulamamıza yol açmış. Bakalım. Hocam yaşım 60, gücümde sorun var. Bak böyle, ben işte böyle insanlara, yani yekten kendini anlatan insanlara hastayım ya. Çok kısa, çok net. Hocam iyi günler, 60 yaşındayım, gücümde sorun var. Bu yani. Hanım bu durumdan şikayetçi, kök hücre cinsel organa yapılıyormuş, iyi gelir mi? Şimdi kök hücre dediğin yakı gibi bir şey değil. Elimle gösteriyorum, özür dilerim. Yapıştıramıyorsun bölgeye. Öyle bir şey değil o. Kök hücre yapıştıralım mı hocam biz ya? Bölgeye. Yani olur mu acaba? Hocanın cevabı bak şimdi. Bizim işimiz tedavi yapmak. Sadece doktor olarak Nafis hocanın işi o. Normalde doktorlar bununla ilgilenmez. Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılabilir. PRP yani kanı alıyor. Bir takım işlemlerden geçirdikten sonra geri veriyor. Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda, hangi organlar? Onlar kendilerini bilir, konuşmak istemiyorum. Sorunlu bir takım organlar var. Doktor kararıyla uygulanır. Normalde mahalle terzisi karar veriyor. Onları diğer sorunlu değilse bir organ. Fayda beklentisi olan bir uygulamadır. Hocam ben 62 yaşındayım, fıtık ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Evlenmek istiyorum, ne yapayım? Hepsi bunların aynı cümlenin içinde mi oluyor? Çok yoğun bir hayat ya. Vallahi çok yoğun bir hayat. Hocam ben 23 yaşında bir bayanım. Kesin mi? Daha önce çünkü tosladık burada böyle. Bayanım diye başladı. Kocama mı ilaç yazdı bu falan. Pardon, karıma mı ilaç yazdı diye bitti. Yazan kadın mı erkek mi anlamadık. Bizim yani cinsel tercih saygımız var. Sadece kendi beyanı olduğu için söylüyorum. Hocam 23 yaşında bir bayanım, göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük, bu beni huzursuz ediyor, ilaçla düzelir mi? Ya Allah bu arkadaşlarınızın cezasını versin sizin ya. Ne melanet yaşanıyorsa arkadaştan yaşanıyor, fark ediyor musunuz? Ne melanet yaşanıyorsa arkadaştan. Bir grup var, kahvede dolduruyor diğerlerini. Sen güçsüz, kesin sende güçsüzlük başlamış, bakışından belli. Dereotu çok iyi geliyor. Nasıl? Kır, sapları al. Lastiği çıkartma, sapı bağlayan lastiği çıkartma. Kaynat onu. Saçmalama. Kaynat onu, suyunu. Bu sorunun, bu beni huzursuz ediyor, ilaçla düzelir mi? Bu sorunun, bu önemli ki iki harfinde büyük yazmış onun. Bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroid fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. İyi ki zarfın içinde bize kan da idrar da yollamışsın. Bütün tahlillerini yaparız artık senin. Östrojen eksikliği, memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk alamama sonuçlarını doğurur. Muhtemelen bunu okuyan kız şöyle düşünüyor. Bayan. 23 yaşında bir bayan biliyorsunuz kendisi. Nereye geldik ya, ben bunu kastetmemiştim ki. Göğüslerim küçük demiştim sadece. Hoca büyük insan ya. Vallahi yani kıymeti anlaşılamadan gazete kapanacak, ona üzülüyorum. Hesnaf bölümü var bugün. Hesnaf. Ne demek o? Esnaflar içinde diyor, açılma gerçekleşsin, HES kodu alan girebilsin diyor. HES kodu alarak girdiğiniz mesela esnaf lokantası, hesnaf lokantası oluyor. Nasıl? Şahane. Bakalım. Buraya gitti, buradan geldi. ABD yönetimi devir teslimsiz bir törenle el değiştirdi. Trump ve Biden zenginlik farkı. Ya oğlum dün de yaptınız bu haberi. Aynı haberden bir daha yağ çıkarmaya çalışıyor ya. Dolgu taştı. Eskişehir'de MG manikürcüde dolgu yaptırdı. Nerede? Manikürcüde. Dudakları şişmeye başladı. Soluğu hastanede aldı. Neredeyse ölecektim. Bir fotoğraf var. Yani ablanın yüzünün 3'te 2'si dudak neredeyse. O 3'te 2'nin %70'i de üst dudak. Mor ve ötesi. Nasıl? Harbi mi? Bayılırım. Sen de mi seviyorsun? Neler dinlersin mesela? Öyle değil bak. Jill Biden, Kamala Harris, Michelle Obama, Hillary Clinton mavi ve mor palto giyerek birlik mesajı verdi. Vay ulan, iyi yapmışsınız ha. Mor ve ötesi diyorsun. Oradan oraya. Hillary Clinton, Ralph Lauren $4,882. Michelle Obama, Sergio Hudson $1000. Kamala Harris, Christopher John Rogers $1000. Jill Biden, Susanna London $3,700. Yazık ha, en durumsuz da aralarında başkan yardımcısı. Vay arkadaş ya, kadın göçmen diye ne ezdiniz ya? Ne eziklediniz kadını? Bir de bugün 2021'de aşkta sizi ne bekliyor köşesi var. Bugün yay burcunu anlatıyormuş. Sigaranın dumanı, mesanenin düşmanı var. Elma avuç krizi unut var. Çok acayip ya. Sonu geldi bir de gazetenin. Dibini sıyırıyoruz artık. Gerçekten farkındasınız değil mi? Dibini sıyırıyoruz. Bundan sonra yandım deseniz yok. Vallahi yok. Yani bu periskop gibi gidecek muhtemelen. Hani periskop diyor ya, bir Nisan'dan sonra yok. Bence aynı döneme denk gelir. Büyük ihtimalle. Aynı döneme denk gelir ve oradan gider bu iş. Patlar. İlk yayında tanıttım, bir daha üstünden geçeyim. Bu haftanın benim okuduğum kitapları Kemal Varol'un Karasisi. Bununla ilgili tanıtım yazısında Ünsal.com.tr'ye yazdım. Orada görebilirsiniz. Benim sevdiğim yazarlardan biri Kemal Varol. 2019 Aşklar Bayramı'nı çıkarttıktan sonra 2 yıl geçmiş üzerinden yazdığı yeni roman... İlginç bir hapishane hikayesi. Çok ilginç. Sürpriz sonlu, içinde kendi bulmacası olan, bittikten sonra geri dönüp bir dakika. Aa şurasıymış diye okuyacağınız bir kitap. Hakikaten hafta sonu içinde iyi bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Kemal Varol'un Everest yayınlarından çıkmış kitabı. 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarından yayınlanmış. Reşat Ekrem Koç'un hayatı ve eserleri Erdem Yücel'in yazdığı bir kitap. Benim çok sevdiğim bir tarihçi, ama nasıl anlatayım? Yani... popüler tarih anlatıcısı, tarih anlatıcısı. İstanbul Ansiklopedisi'ni keşke tamamlayabilseydi. Bu kitabın içinde de anlatıyor. Bana çok dokunur hep hatırladığım zaman. rahmetli babasından kalma evini de satar ansiklopediyi tamamlayabilmek için. Kaynağı bulur Reşat Ekrem Koç'u, hayatı yetmez, ölür. Ve onun anlatımıyla aslında bir dönem tarihi anlatılıyor bu kitabın içinde. Ve burada bu dönem tarihinin içinde anlattıklarıyla birlikte Reşat Ekrem Koç'un ağzından, ilk yayında söylediğim gibi, ben tarihin hikayeleştirilmesini çok seviyorum. Hikayelerin tarihleştirilmesini değil, birilerinin uydurduğu şeyin hikaye gibi sokuşturulmasını değil. O da o gemiden inmiş, onun bacanağı işte o. Burunlarına bak nasıl benziyorlar. Öyle değil. Gerçekten tarihin hikayelerinin anlatılması. Ya burada mesela öyle bir hikaye var ki, hatırlıyor musunuz? Burada Ahmet Rasim konuşurken ben de anlatmıştım size o hikayeyi. Ahmet Rasim'le ilgili çok güzel bir Atatürk hikayesi. Ahmet Rasim bir dönem işte Fakr-ı Zaruret işine düşüyor. Biliyorsunuz yani benim çok sevdiğim insanlardan biri, nüktedanlığın tanımını yapmış insanlardan biri, ama şaka herkese yapılır mı sorusunun cevabı aynı zamanda bu anlatacağım kısa. Dinleyin, çok komik bir hikaye bence. Herkese yapmamak lazım şakayı, anlayan var. Hani latife latif gerek derler ya eskileri, anlayana yapacaksın şakayı. Anlamayana yaparsan çıma ihtimalin çok büyük. Atatürk'ün aynı zamanda Çankaya sofrasında misafirlerinden de biri olan dönemin ünlülerinden bir tanesi Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde, eski Ulus'ta meclisin de olduğu yerin tam karşısında devam eden, bugün heykelin bulunduğu, Atatürk heykelinin, meşhur sembol heykelin bulunduğu yerin arkasındaki cadde. Anafartalar Caddesi'nde gezerken bir bakıyor, karşısından Ahmet Rasim geliyor. Yani Ahmet Rasim İstanbul'la özdeşleşmiş bir adam ve Ankara'da. Şaşırıyor, yanına gidiyor. Vay üstad, ne yapıyorsun falan filan diye. Ahmet Rasim buna diyor ki, ya diyor, bu ekmekleri köşeli yapacaklarına, yuvarlak yapanlar var ya diyor, onun yüzünden geldim buraya. Anlamıyor karşısındaki böyle. Şöyle duruyor, yani mavi ekran, o dönemde yok tabi ekran ama mavi ekran bugünün tanımıyla. Öyle olduğunu görünce Ahmet Rasim diyor ki, hani espriye broşür çıkartıyor adam mecburen. Anlamıyor çünkü karşıdaki. Ya diyor, ekmeğin peşine düştüm ben diyor. İstanbul'da tam alacaktım ekmeği. Bir yuvarlanmaya başladı. Ankara'ya kadar ekmeğin peşinden koştum diyor. Karşı taraf yine mavi ekran. Vedalaşıyor Ahmet Rasim bunun üstüne. Ne desin artık? Hadi selametle diyor. Hayırlı günler deyip gidiyorlar. Akşam Çankaya sofrasında Atatürk'ün yanında otururken eleman gelip bunu anlatıyor. Diyor ki, efendim ben diyor Ahmet Rasim'i gördüm. Nerede gördün diyor Atatürk. Anafartalar Caddesi'nde diyor. Ya diyor, ne yapıyormuş peki? Vallahi diyor, bilmiyorum, sordum diyor, bana böyle bir şey anlattı diyor. Ekmek diyor yuvarlakmış diyor. Yuvarlanmış, o da Ankara'ya gelmiş peşinden. Diyor ki Atatürk, bir adam diyor, bu ülkenin kültür hayatına 50 senesini vermiş bir insandan bahsediyorsun. Adam sana ekmeğine ulaşamadığı için çalışmak üzere Ankara'ya geldiğini söylemiş ve anlamamışsın sen diyor. Karşıdaki duruyor hala böyle. Hemen ekipler çıkartıyor masadayken. Hemen ekipler çıkartılıyor. Polisler arıyor, yani Ankara'da kaç tane otel var o zaman geldiğinde? Ahmet Rasim nerede kalacak? Muhtemelen Ulus'taki küçük otellerden, hanlardan bir tanesinde kalıyor. 1927 yaşanan dönem. Düşünün, 1927 Cumhuriyet'in 4. yılı da. Hemen ekipler çıkıyor. Buluyorlar tabii Ahmet Rasim'i, zor değil ki. Yani gidiyor, alınıyor, Çankaya'ya getiriliyor köşke. Atatürk kapıda karşılıyor ayakta. İçeri buyur ediyor. Masaya oturtuyor. Oturturken de diğerlerinin de duyabileceği şekilde. Bak, hani dün de biri yazmıştı yine, görmedim. Tek adam tek adam diye bağırıyorlar ya işlerine geldiği zaman. Tek adam dediğin insandan bahsediyorum. Diyor ki, açıkta bulunan İstanbul milletvekilliğini kabul etme lütfunu gösterir misiniz Ahmet Bey diyor. Açıkta bulunan İstanbul milletvekilliğini kabul etme lütfunu gösterir misiniz? Bunun üzerine Ahmet Rasim, yani tam da o nüktedanlığıyla bu sefer anlayan birine yapıyor şakayı Allah'tan. Diyor ki, ben bunu mecaz zannederdim. Ekmek hakikaten aslanın ağzındaymış. Aslandan bunu duymak çok ilginç oldu diyor. Ve orada İstanbul milletvekilini kabul ettikten sonra iki dönem milletvekili olarak hayatına devam ediyor. Bir kültür insanına verilen değer bu. Bunları anlatan, tamamını bunları anlatan insanlar artık yok. Birileri tarihin hikayesini anlatmak yerine hikayeden tarih uyduruyor. Onu çıkartıyor ve insanlara bunu anlatıyor sadece. Sonra insanlar buna inanmaya başlıyor. İşte ortalık saçma sapan Can Yücel şiirleriyle doluyor. Can Yücel'le alakası yok şiirlerin mesela. Birileri anlatıyor, saçma sapan bir şey. Yani O yazar. O geldi diyor, İstanbul'da oturdu diyor. Ben biliyorum, Perapalas'a geldi diyor. Oradan diyor ev tuttu. Şişli'de diyor falan. Atıyor tutuyor. Yok öyle bir şey. Üfürüyor. Niye? Kaynağa ulaşmak konusunda insanlar sıkıntılı. O yüzden Reşat Ekrem Koç'un bu kitabı, Hayatı ve Eserleri kitabı, bence çok önemli. Keşke şu İstanbul Ansiklopedisi bitebilseydi. O kaynağa sahip olabilseydik biz. Kaynak demişken bir kaynak eser yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 100. yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası. 3 ciltlik bir çalışma olacak bu. Derya Bengi ve Erdir Zat'ın kitabı. Bu ilk cildi 1923 ile 1950 arasını kapsıyor. Hem fotoğraflarla hem hikayeleriyle o dönemin önemli şahsiyetlerini, önemli olaylarını anlatıyor. Çok da güzel bir dille anlatıyor. Hepinize tavsiye ederim. Benim için bu haftanın önemli 3 kitabıydı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün yayını eğer sizin için de uygunsa, şu doğum günü kutlaması nedeniyle yapılan Beyşehir'deki o ilkokulun görüntüsüyle kapatalım, olur mu? Çünkü dünyanın en güzel şeyi, ben muhtemelen yayın bittikten sonra da çok uzunca bir süre o fotoğrafa bakacağım. Siz de bakın isterim, siz de görün isterim. Bugünkü yayınımız böyle bitsin, olur mu? O çocukların güzel yüzüyle bitsin, o çocukların okuma azmiyle, okuma şevkiyle bitsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Hem bugün yayında benimle birlikte olduğunuz, hem aynı şekilde sevgili Durumsuzlar ekibi, arkadaki hediyeleri, şu denizaltıyı buraya yolladığı için, sevgili Ergün Güven, şu arkadaki şövalyeyi yolladığı için ve burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük hediye bu arkadaşlarımın Beyşehir'de bir kütüphaneye, Beyşehir'de bir ilköğretim okulunun kütüphanesine, okulun adını da söyleyeyim, Konya Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu'na yaptırdıkları kütüphane, o çocukların güzel yüzleriyle bitsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi sabah ölmez sağ kalırsam ben buradayım saat 9'da. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, yüzünüzün güleceği çok güzel bir hafta sonu olsun. Ve biz tekrar bir araya gelelim. Çocukların yüzü hep gülsün. Her zaman okusunlar. Hoşçakalın.